Ayrım 9.
Özverisi gençlere yol açan, örnek, yurtsever davranış olarak gösteriliyordu yeri geldi. Ondan sonrası uzunca düşünmeye bile kalmamış, apar topar gelişmişti işleri. İlk bu apartmanı almıştı epeyce ucuza. Yunanistan'a göç eden bir Rum'dan. Sonra Ankara'da, Ulus'ta dükkanlar, saman pazarında iş yerleri, Maltepe'de apartman, arsalar. Hamdolsun artık sarsılmayacak kadar iyiydi durumu. Ancak içinde bir duygu, asıl parlak dönemin çevrede görülmeye başladığını muştuluyor gibiydi. Savaş zengin olma yolunu tutacak değildi kuşkusuz. Tanrı esirgesin, iki cephede dövüşmüştü o, üç yara almıştı yurdu için. Ülkenin bugünlerinde kazanç alanlarını yağmalamasını da bırakamazdık ya azınlık tüccarlarının. Bıraksınlar mıydı? Kazanmak, olasıya çok kazanmak bizim hakkımız önce. Almanlarla yürütülen takas clearing antlaşmaları, işini bilenlere hem tarım ürünlerinin dış satımında hem de çeşitli malların dış alımında büyük kazançlı iş alanları açmıştı. Tarım ürünlerine ederinin üstünde iyi para veriyordu Almanlar. Bize sattıklarını da biraz zamlı satıyorlardı doğal ki. Başka nasıl olur bu savaş koşullarında? Dünya birbirini boğazlıyor. Kara gözümüz için mi verecekler? Tütünden pamuğa ne varsa almaya başlamışlardı ki öldü Ali Rıfkı. Bir bocalamadı değil ama birden ayrımına vardı ki katip daha akıllı. Pakize'yi kafeslemesinden belli değil mi? Gülümser gibi yaslandı koltuğa. Albümdeki asker giysili eski fotoğrafına bakıyordu. Çıta gibiymişim. Öyleydik. 65 kiloyu geçmezdim. Boy 1.76. Son tartıldığında 85'i görünce şaşmış, kızmıştı biraz da. Bir türlü kısamıyordu yiyip içmesini. Şişmanlayıp koltukta uyuklamaları şeker kuşkusu uyandırmıştı Mükerrem Hanım'da. Rahmetli abisi öyle olmuş. Karısının üstelemesini aldırmamış, ne doktora görünmüş ne inceleme yaptırmıştı. Doktorlar soyguncu pezevenkler. Biraz paralı görmesinler, büyütürler de büyütürler. Her Munke vardı Hamburglu bir tüccar Alman. Doktora ilaca vereceğin parayı boğazına verirsen iyileşirsin derdi. Çok zorunlu olmadan görünmeyeceksin bu heriflere. Öldüreceklerdi Necla'yı Allah korusun. Her biri bir şeyler söyler, bir avuç para alır gider. Bereket Frank geldi de, bu gavurlar başka. Hele Almanlar, bizim kız da Almanlarla tutturmuş. O oğlan da, komünist bunlar, saklıyorlar. Biraz üstüne varsan bizimki saklamaz. Benden mi saklayacak? Oğlan zeki, döndürüp dolaştırıp nasıl savundur usları? Güç tuttum kendimi, benzeteceğim oğlanı. Evime gelmiş kızımla da. Ruslara nasıl düşman olmaz Türk olur da? Yüzyıllardır bela başımızda, o baltacının ben. Güldü genedi. Her şey olur kadın yüzünden. Devlet böyle böyle gitmiş elden. Almanları sevmemek başka. Erzurum'da en ünlü İttihatçı bilinirdi babam. O da sevmezdi Almanları. Yıkımımızın nedeni Almanlarla birlik olmamız derdi. Ben talimgâhtan katıldığım için savaşın son yıllarında pek tanımadım Almanları. Bizim hocalar Almancıydı. Yalnız Sakarya'da birlikte yaralandığımız Miralay Emin Bey de ifrit olurdu Alman dendi mi? Bencil, ahmak herifler diye alırdı hemen Alman subayları için. Bize tepeden bakarlarmış bir de, subaylarımıza bile. Aslında ben de pek sevmem Almanları. Çalışkan, yetenekli ulus ama faşistmişler bize ne? Avrupa'nın en güçlü devleti yaptılar Almanya'yı. Hitler kaç kez Atatürk'e hayranlığını açıkça söylemiştir. Pape'nin İnönü'ye getirdiği mektupta da var bunlar. Hitler özel treninden mektup gönderdi Yunanistan'a Bulgaristan'dan saldıracağı sıra. Yanlış bir anlamı olmasın diye Alman birliklerine emir vermiş adam, sınırımızdan uzak dursunlar diye. Sizinle bir alıp veremeyeceğimiz yok diyor herif. Derdi İngilizlerle. Yalnız bugün değil, ileride de sürecek yakınlığımız diye güvence verdi İnönü'ye. Allah İnönü'yü başımızdan eksik etmesin. Her yanı ustalıkla yönetiyor adam. Kurt, Nazilerden çekinirmiş derler. Kim çekinmiyor ki? Almanlardan başka herkese düşman herifler. Doğal. Önce kendi ulus adamların. Bizi mi düşünecekler? Bir de Alman asker ulus ne de olsa disiplinli ulustur. Başıboş değildirler bizim gibi. Bizim ulus da asker ulustur ama saldırsalardı bize güçtü biraz yani. Neyse atlattık. 18 Haziran anımsadı. Türk-Alman saldırmazlık paktı imzalanınca koca bir yük kalkmış gibi olduydu üstlerinden. Oh denmişti ya kuşkusu olanlar vardı gene de. Bu herifler daha mürekkebi kurumadan saldırır. 22 Haziran'da Ruslara vurunca tamam dendi. Türkler bizim eski silah arkadaşımız dermiş Hitler, saldırmayız onlara dermiş. Papen Türk dostu, onu bize boşuna göndermedi adam. Şu Bolşevik Rusların işini bir bitirsinler, savaş mavaş kalmaz biter. O zaman İngilizler de, Gözleri kapanmış, elindeki albüm yavaşça dizlerine kaymıştı. Göğsüne düşmüş başı, uzun hırıltılı solumalar inip kalkan göğsü, pencereden dolan akşam karanlığını ağır ağır salona yayıyor gibiydi. Kaldı öylece. Mükerrem Hanım geç vakit gürültüyle salona girip de ışığı yakınca gözlerini açtı. Bir şeyler anımsamaya çalışır gibi bakındı. 7'ye geliyor. Kurdurayım mı masayı? Ne o? Gene uyudun mu sen? Bir süre daha sessiz, anlamsız baktı Eşref Bey. Tembel bir gerinmeyle kalkarken, kurdur istersen dedi, neredeyse gelirler. Geldiler bile. Kapının ziliyle fırladı Mükerrem Hanım. Eşref Bey de gerinmeyi bırakıp saçlarını sıvazladı eliyle. Kendine şöyle bir çeki düzen verdi, yürüdü. Koridora çıktığında konukları içeri almıştı Mükerrem Hanım. Üç kişiydi gelen. Eşref Bey'in eniştesi Hüsnü Melek Bey, Hamdi Hoca dedikleri, asker okullarında tarih öğretmenliği yapmış Rumelili bir eski subay emeklisi, bir de Galip Bey. Ordudaki saygın yerini eski silah arkadaşlıkları kadar bir sürü general öğrencisi sağlıyordu Hamdi Hoca'nın. Polisin, özellikle İstanbul polisinin yüksek katlarında da yakınlıkları vardı. Damadının İstanbul Güvenlik Örgütü'nün başına getirilmesi bekleniyordu. Eşref Bey koşturur gibi Hamdi Hoca'ya yaklaştı önce. Vay hocam efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Abi Eşref. Aynı ağız kalabalıklığında daha da şamatalı bağıran Hamdi Hoca ile sarmaş dolaş oldular. İrice göbeği, yeni tıraşlı, kırmızı kayış suratı, her gülüşte başındaki dazdaklığı daha da parlatan takma dişleri, çoğu abe ile başlayan konuşmalarının Rumeli boyasındaki sözcükleriyle kravatlı, kolalı gömlekli, ceket, pantolonlu giysiler içinde kılık değiştirmiş yaşlı bir Balkan kabadayısı görünümündeydi Hamdi Hoca. Aşırı çıkıntılı bu konuşkan gövde, ince uzun kamburumsu yapısıyla çomak üstüne tünemiş bir garip kuş gibi duran Hüsnü Bey'in soluk sinsi bakışlarını da, Galip Bey'in özenli giysilerle kuşamlı atlet yapısını iğreti oturmuş sarışın zayıf yüzünü de aynı keskin ölçülerle yargılıyor gibiydi. Ötekilerle de saygılı el sıkışmalardan sonra konuklar salona buyur edilirken, Mükerrem Hanım masa donatımını yetiştirmek üzere mutfağa koştu. Salondaki büyük berjer koltuğa Hamdi Hoca oturtulmuş, herkes rahatça yerleşmişti. Yorgunluk kahvesine hayır dendi, sigaralar yakıldı. Abe Valberg, 2 yıldır görüşmedik seninle. Öyle oldu hocam. Birbirlerine nasıl görecekleri geldiğinden girip çeşitli ortak anılarına geçerlerken tanık göstermek zorundaymış gibi Hamdi Bey 2'de 1, değil midir usni diyerek sorusunu kollamanın kurnaz suskunluğu içindeki Hüsnü Bey'e de yol açma çabasındaydı. Dinlemekten çok konuşulanları seyreder gibi bakan Galip Bey de sözün nasıl olsa kendisine düşeceğinden güvenli görünümüyle suskundu. İstenilen noktaya gelmeyi Hüsnü Bey sağladı gene de. Hoca paşalarımızın Almanya gezilerini sorup duruyordu. Habar bizim Eşref Bey'dedir dedim. Gidip görelim. Sağ olun enişte bey, çok iyi ettiniz, onur verdiniz. Her konuda paldır küldür atlayıveren Hamdi Hoca'nın bile bozmaya kalkışmadığı bir beklenti sessizliği çökmüştü. Söze nereden gireceğini düşünür gibi önüne baktı Eşref Bey. Olayı ayrıntılarıyla biliyordu. Erkilet Paşa ile gittikleri Alman çağrısından dönen General Ali Fuat Erden, İnönü'nün, Mareşal Çakman, Dışişleri Bakanı'nın bulunduğu 6 saatlik toplantıda doğudaki Alman savaş cephesinde gördüklerini, Hitler'in karargahındaki karşılanışlarını, esir kamplarının durumunu, her yerde nasıl ağırlandıklarını uzun uzun anlatmış, eski silah arkadaşlıklarının coşkusuyla söyledikleri çok etkili olmuştu. Ancak bütün bunları enişte Hüsnü Bey bilmesin. Emekli binbaşı Hüsnü Bey'in Erkilet Paşa'yla da Almanlarla içli dışlı kazanlı, Kırımlı Tatarlarla da giderek Azerbaycan musavvatçılarıyla da yakın siyasal ilişkiler içinde olduğunu biliyordu Eşref Bey. Biraz da bundan Hüsnü Bey'in erken emekliliği. Ablasını da pek sevmezdi. Ama Eşref Bey'in uzak, resmi duruşu da asıl bu yüzden deniştesiyle. Kırım'ı, Azerbaycan'ı alıp Anadolu'yu verin deseler hepsi koşar adım gider pezevenklerin. Bu aptal Tatar bir kurnazlık peşinde ya. Galip Bey'i de takmış yanına. Hamdi Hoca'ya da söz gerek. Evet dedi Eşref Bey. Geziden çok yararlı gözlemlerle dönmüş paşa. Paşa, paşalar değil. Eniştesine bakıyordu. Erkilet Paşa'yı sen benden iyi biliyorsundur Tatar ağası. Pek ayrıntılamadan toparladı duyduklarını. Hamdi Hoca gözlerini dikmiş ağır ağır başını sallıyordu. Kiev Savaşı, Dinyeper kuşatması gibi askersel yönden önemli savaş başarılarının haritalarını Ali Fuat Paşa'nın harp akademilerinde okutulmak üzere Almanlardan istediğini duyunca Hamdi Hoca kesti evecenlikle. Abi biz de gidip dinlesek o dersleri? Eşref Bey güldü. Ötekiler de gülümseyince bir kahkaha attı Hamdi Hoca. Abi emekli olduksa kopmadık ya bu ordudan. Vallahi zorla girer dinlerim. Hamdi Hoca'nın bu yukarıdan sözü de kahkahası da yeni bir renk katmamıştı gülüşmelere. Eşref Bey, Ali Fuat Paşa'nın gezdiği bir esir kampındaki Türklerin kendilerine ayrıcalıklı davranılması için aracılık etmesini istediklerini söylemesi üstüne söz Ruslara karşı Almanların yanında yer alacak Türklere geçiyordu ki girip yemeğe buyur etti Mükerrem Hanım. Eşref Bey gülerek kalktı hemen. Hele bir şeyler yiyelim daha iyi konuşuruz dedi. Bitişik odada donatılmış masaya geçerlerken sözün böyle tatlı yerinde kesilmesinden hiç hoşnut olmayan Hüsnü Bey isteksizce oturmuş görünüyordu masaya. Çatalına taktığı kocaman peyniri ağzına atarak çiğnemeye ilk başlayan da o oldu. Tabaklar çeşitli mezelerle doldurulup da Eşref Bey'in hoş geldiniz kadehini kaldırmasıyla içkilerden ilk yudumlar alınınca Hamdi Hoca döndü. De bakalım Eşref dedi, sendedir kulağımız. Mükerrem Hanım da her vakit yaptığı gibi Eşref Bey'in yanına masanın kıyısını dişivermişti sessizce. Yavaştan aldı Eşref Bey. Resmi siyasanın pek dışına düşmemeli, dengeli konuşmalıydı ne de olsa. Savaş sonucu üstüne bağlayıcı, kesin sözler etmesi yerinde olmazdı. Almanların sırtındaki ağır yükten söz etti önce, zordu işleri. Güç doğa koşullarında verilmeye başlanmıştı savaş, hiç de küçümsenemez düşmanlar vardı karşılarında. Eniştesi Hüsnü Bey inat söylüyordu bunları biraz da. Rus direnişi de büyüktü, bilinir mi? Savaştı bu. Sonunda iyi eğitilip yetiştirilmiş Alman subay, komuta kadrolarının Ali Fuat Paşa üstünde bıraktığı baş döndürücü izlenimlere geçince eski asker damarının depreşmesiyle tutamamış, kaptırmıştı kendini iyiden iyiye. Böyle seçkin bir komuta topluluğunun başarısı, düşmanın sayı üstünlüğü olsa da kesindi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Türk-Alman silah arkadaşlığı anılarıyla yeniden o günleri yaşar gibi olmuş Ali Fuat Paşa. Anlatılanları can kulağıyla dinleyen Hamdi Hoca'nın Alman ordularının üstünlüğüyle ağır ağır sallanan başı bu duyarlılık yüküne dayanamamış gibi yavaşça durunca sözü tatlıca bağlayıverdi Eşref Bey. Umalım ki bu kez birinci savaştaki yanlışlara düşmezdi Almanlar. Sanmıyorum efendim. Bağışlayın cüretimi. Bu kez çok başka. Çöken sessizliği beklenmedik biçimde arılar gibi söze giren Galip'ti. Biraz şaşalamıştı Eşref Bey. Hüsnü Bey'in güvendiği kağıdını masaya atmış, kurnaz oyuncu bakışlarıyla karşılaşınca anımsadı. Bu gecenin asıl özelliği Galip Bey'in gelişi değil miydi bu eve? İşte konuşuyor adam. En iyi konu güzel konuşuyordu. Yumuşak, etkileyici sesi vardı bir de. Yendiği hastalıkların Alman ulusunun ruhuna kazandırdığı güçlü bağışıklıktan söz ediyordu. Hiç de kolay olmamıştı buraya varmaları. Yepyeni bir ülkünün potasında diyordu. Komünizmin batağına koca bir ulus ülkesiyle birlikte saplanıp yok olacaktı neredeyse. Hitler'e getirdi sözü bir duralayıp. Hitler burada bir simge diye aldı gene aynı alttan sesiyle. Versailles'e biçilmiş haksızlığa, köleliğe, büyük bir ulusun ruhuna kurulmuş türlü tuzaklara karşı bir başkaldırma simgesi. Bugün Moskova kapılarına bir vuruşta varan Alman gücünde yürekten saygılı olduğumuz asker, kurma yaklı, yiğitliği kadar bağışlayın, hep saygılıyız o yiğitliklere. Alman ruhuna işlenmiş o yepyeni ülkünün belki de en büyük payı var. Onun için beyefendinin buyurdukları gibi bu kez oldukça başka bir durum var sanıyorum ben de efendim. Konuşmasının etkisini denetler gibi aralayıp ekledemem. Kuşkusuz bunlar bilinen şeyler efendim dedi alçak gönüllü bir gülümsemeyle. Paşalarımızın Almanya gezisi konusunda bizi aydınlatıyordunuz. Kestim, bağışlayın. Gösterdiği inceliği pek de sevmişti Eşref Bey. Konuşmayı da beğenmişti. Hüsnü Bey'in yetkinliğin onurunu bölüşür gibi yukarıdan bakışı olmasa daha da sevecekti. Mükerrem Hanım'a da pek sevimli gelmeye başlamıştı Galip Bey. Yarışta en geriden gelen atın bir atılımla en öne geçmesi gibi bir duyguyla bakmaya başlamıştı adama. Eşref Bey'e de bir çekingenlik mi gelmişti ne? Söze giremiyordu sanki. Toparlanıp aldı sonunda. Estağfurullah dedi. Önemli şeylere değindiniz sağ olun. Efendim bir şeyi saptamış Ali Fuat Paşa. Karargahında Hitler'le görüşürken. Führer en çabuk biçimde Hazar'a, Kafkaslara varmak kararında görünüyormuş. Alman 1. ordusu Kırım'ı keserek doğruca Rostov'a yürüyebilirdi diyorlar. En çetin koşullarda savaşarak Kırım'ı ele geçirmeyi öne alması bu niyetlerini kanıtlıyormuş Führer'in. Almanların bu saldırı planlarını bizim genelkurmayda tartışıyorlar şimdi. Karşı çıkanlar, başarısızlık olasılığından söz edenler de varmış sanırım. Ama çoğunluk başarılı olacağından pek kuşku duymuyor. Tartışma martışma kalmamıştır artık. Beklediğini yakalamış Hüsnü Bey'di söze karışan. Dudaklarını iki yana çekip gererek elmacık kemiklerini sivrilten bir gülümsemeden sonra yumuk kuş gözlerini boşluğa dikti. Kırım elde şimdi dedi. Adama Kırım yönetiminde görev alacak yetenekli kişilere gerek var şimdi. Durmasıyla bir suskunluk çöktü masaya. Eşref Bey'den bir şeyler beklemenin suskunluğuydu belli ki bu. Hamdi Hoca da karışmıyordu söze. Hüsnü Bey söze biraz daha alçaklık getirmek gereği duymuş gibi aldı gene. Ruslara bulaşmamış, Türklüğünü korumasını bilmiş, Bolşeviklere yürekten düşman, değerli aydın kişilere gerek var. Kafkaslara indiler mi de Azeriler bekliyor. Rusya Türk'ü kökenli subaylara izin vereceğiz demiş Mareşal. Söz Eşref Bey'in pek istemediği bir alana kayıyordu. Ötekiler de onun bu konudaki tutumunu bekliyor gibiydiler. Toparlanıp kesti Eşref Bey. Ha, öyle bir şey var enişte bey dedi önemsemezlikle. Almanlar doğru dürüst bir yanıt vermemiş daha bildiğim. Vereceklerini de sanmam. Bizim subayları yanları sıra götürmek gelirmişlerine. Hocam Çerkez tavuğundan? Eşref Bey'in bu sevecen oyunuyla gevşer gibi oldu Hamdi Hoca. Aldım dedi. Vallahi böylesi bir yemek. Hanife'nin girip Eşref Bey'i Ankara'dan aradıklarını söylemesiyle söz iyice aralanmış, Hamdi Hoca bu boşluğu değerlendirerek gecikmişliğini gidermek ister gibi Mükerrem Hanım'ın yemeklerine bol övgüler düzmeye başlamıştı. Ankara ile telefon konuşmasına gitmesinin üstünde her vakit yarattığı gerginliği, sıralanan övgüleri ödemek zorunda kaldığı sağ olumlu gülümsemelerle örtmeye çalışan Mükerrem Hanım, "Afiyet olsun efendim, rica ederim efendim, iltifat buyuruyorsunuz efendim" yollu kekemelerle bir saldırıyı savuşturmak, kendini köşesinde unutturmak çabasındaydı sanki. Uzanıp bir elma aldı, soymaya başladı. Elinin titremesinden, daha doğrusu gizlemeye çalıştığı titremeyi görmelerinden korkuyordu. Eşref Bey'i Ankara'dan aradılar mı böyle olurdu hep. O karıdır. Birilerini kor araya. Ankara ile telefon konuşması sırasında biraz yaklaşsa kıyameti koparırdı Eşref Bey. Sanki devlet gizi. Ne sandın demişti bir gün. Devlet gizi de var. Uygar kişi başkasının telefonunu dinlemezmiş. Ankara'ya o orospuya koşacak. Kız ölümden döndü nasıl olsa. Mükerrem avanağın biri. Karşısında oturan Galip Bey'e baktı. Hoş çocuk. Konuşmadan anlaşılmıyor insanlar. Ah benim kızım adam olsa da. Galip Bey gülümsedi. Bir şey diyecekti ki Eşref Bey girdi ağır ağır. Soruları önlemek ister gibi. Partiden aramışlar dedi yavaşça. Paşa yönetim kurulu toplantısı istemiş. Cuma'yı Ankara'da olmak gerek. Epey uzattık biz de. Parti, toplantı, hele paşa istemiş sözleri gereken etkiyi yapmıştı. Var bir şey dedi Hamdi Hoca. İsmet Paşa boşuna toplamaz sizi. Eşref Bey yerine otururken sessizce elma dilimleyen Mükerrem Hanım'a baktı belli etmeden. Bir bu yutmaz bu sözleri. Aman... Boş ver be hocam dedi. Keyfimize bakalım. Dünya ateş ortasında. Biz cennet vatanımızda kavgasız dövüşsüz. Hadi şerefe. Kadehini kaldırmıştı. Ötekiler de kaldırıp içtiler. Hüsnü Bey'in gözleri daha da yumulmuş söz alıyordu ki Hamdi Hoca kırmızı yanaklarını değirmileştiren bönsü bir gülüşle baktı Eşref Bey'e. Tarihte fırsatlar vardır be Eşref dedi. Kaçırmayacaksın onu. Bilesin hiçbir rahatlık yoktur ne dünyaya ne bize. Komünist Moskov bokunu Hitler temizlemedikçe. Bıkma sen. İngiliz de onu bekler. Tersini düşünenin aklından kuşku duymamak gerekir hocam. Sözün nereye varacağını kestirip hemen almıştı Eşref Bey. Ortaya paldır küldür atılacak gün de değildir. Eldeki gider bir daha gelmez. Siz bunları bizlerden iyi bilirsiniz hocam. Estağfirullah. Yalnız... Bırakmadı, sürdürdü Eşref Bey. Gençler bilmese de biz daha unutmadık Kafkas Kanal acılarını. Rus düşmanda Alman ya da İngiliz dost mu? Kendinden başka dostu yoktur ulusun. Biraz Hüsnü Bey inat konuşuyordu. Tam inandığı şeyler de değildi söyledikleri. Almanlarla birlikte Rusları önüne katıp Kafkaslara doğru yalın kılıç yürüme düşlerini o da görüyordu ara sıra. Elle tutulur bir sessizlik çökmüştü odaya. Eşref Bey'in tedirginlik değil yakınlık duyduğu bir sessizlikti bu. Dahası söyledikleri şimdi öyle doğru geliyordu ki söylediği andan daha inançlı savunabilirdi tümünü. Galip Bey'e diye olmuştu. Akıllı genç ya, çok kendini beğenmiş. Birden öyle görünmüştü Eşref Bey'e. Şimdiden kendilerini bir bok sanmasınlar. Her birinin aynı bu gençler. Bu da Turgut'un bir başka türü. Akıllı olsa bununla evlenirdi Necla. Sizin paşada ne haberler var enişte bey? Bizim paşa daha ırağı görüyor dedi Hüsnü Bey. Sanki böyle bir soruyu bekliyormuş gibi. Ekledi pek aralamadan. Irağı görünce de bugünden korkmazsın. Eşref Bey bozulmuştu. İçkiyi fazla kaçırdı bu Tatar. Babacan bir kahkaha patlatarak umulmayan bir incelikle araya girme gereği duydu Hamdi Hoca. Abi ben korkan tek kişi görmedim bizde dedi. Başımıza gelen korkmamaktan gelir bizim. Nur için de yatsın. Enver Paşa korktu da mi böyle oldu? Hamdi Hoca'nın salladığı iki yanlı pala daha çok Hüsnü Bey'e uyarı olmuştu. Estağfurullah dedi. Söz gelimi canım. Türk korkar mı? Hep savaş alanlarından gelmişiz. Bir iki tümceyle gönlünü aldığı Eşref Bey'e dikti gözlerini. Benim diyeceğim şu Eşref Bey dedi. Devletimizin başındaki Moskov belası yıkılıyor, komünistlik temizleniyor. Bize görev düşmez mi? Kırım, Kafkas Cumhuriyetleri, Azerbaycan kurtulmadan bu devlet nasıl rahat soluk alır? Başımızda Rus belası varken Türkiye rahat olur mu? Almanlar bu pisliği temizliyor, biz olmadan yapamazlar. Bizim Erkinet Paşa'ya bunu açık açık kaç kez söyledi von Papen. Yönetici aydın kişi istiyor Almanlar. Avukat Müstegip Vagil, Edige Kırım Ali gönderdik. Kırım yolundalar, bir soru var daha gidecek. Durdu. Sözlerinin etkinliğini ölçer gibi gözlerini dikip kaldı bir süre. Sonucu beğenmiş olmalı ki kuş gözlerini biraz aralayıp aldı gene. Türk asıllı savaş esirlerini Moskova karşı yetiştirmek için ordudan subaylar verecek genelkurmay. Fevzi Paşa Müslüman adamdır. Dış işlerinde Saracoğlu da yurtsever bir Türkçüdür. Ruslara yürekten düşmandır. Söyleyeceklerinin altını çizmek istiyordu belli ki. Durup ağır ağır bastırır gibi aldı. Bizim derdimiz Halk Partisi iledir. Yüksek kattaki etkili kim yöneticilerdir Eşref Bey? Resmi, yarı resmi, açıkça ya da el altından olacak işleri olmaza çevirenlerledir. Bir soluk alımı durup ekledi. Erkilet Paşa'nın çağrılısı olarak Bakan Hentink gelecekti. Durdurdular adamı. Beşinci kol diyecekler diye. Tam gazetesi her gün ağız açıyor. Rusya'da dayağı yiyorlar, bizde komünistler kol geziyor. Bizim derdimiz bunlarla. Bilerek bilmeyerek açık gizli bunları koruyanlarla Eşref Bey. Türklük için ayağımıza kadar gelmiş fırsatları kaçırırsak kıyamete kadar yanarız. Yazıktır bu ulusa. Görevini yerine getirmiş bir konuşmacı bakışıyla bitirmişti sözünü. Eşref Bey kendisinden bekleneni, başına çöken alkol dumanını aralamaya çalışarak kavrama çabasındaydı. Nereden alıp ne demeliydi şimdi? Yükün altından sıyrılmak denisi. Bulaşma bu tatara. Güzel de bana gelmeleri niye? Çözemediği denklemin bilinmeyenlerine takılıyordu. Gözü Galip Bey'e ilişince duruldu birden. Ne de bilinmeyendi ya? Bizim damat adayını tanıtmaya getirdiler. Tatar da Tatarlığını yaptı. Yeni mi böyle konuşmaları? Çok istiyorsan git sen savaş Tatar ağası diyeyim mi şuna? Doğrusunuz enişte bey de dedi. Önemli konu bu. Dediğiniz gibi Mareşal'ın, Refik Saydam'ın bile güç getiremediği kişilere biz ne yaparız? İsterseniz gelin bir Ankara'ya. Başbakanla görüştüreyim sizi ben. Uyarmakta yarar var. Birden nasıl gelmişti bu öneri aklına? İyi gelmişti ama. Sözün altında yatanı kestirme çabasıyla gözlerini kısmış, örtmeye çalıştığı bir tedirginlikle bakıyordu Hüsnü Bey. Ne diyeceğini toparlamasına kalmadan Hamdi Hoca gene bir patavatsız kahkahayla yardımına yetişti. Başbakanın bu işleri anlayacak kafası mı vardır be Eşref, dedi. Erkek işidir bu işler. Yayılıveren gülüşmeyle bir gevşeme getirmişti masaya. Özellikle sağın o günler kullandığı bu cinsel iğneleme. Mükerrem Hanım da biliyordu anlamını bunun. Gülümser göründü sadece. Hamdi Hoca'ya karşı içinde yerleşip kalmış çekingen ürkekliktendi biraz da bu. Erkek işidir bu işler. Makedonya'da komitacıları izlerken iki Bulgar'ı dizinde nasıl kestiğini anlatmıştı gene böyle bir yemekti. Dışarı güç atmıştı kendini Mükerrem Hanım. Geç oldu, gitseler artık. Uykusu gelmişti, günlerin yorgunluğu vardı üstünde. Gözleri kapanacaktı neredeyse, görseler ayıp olurdu. Kahveleri sormak deneyisi. Kahveleri nasıl içerdiniz efendim? Bunun için bile kızmıştı bir gün Eşref Bey. Erken sormuşum. Tam söyleşinin tatlı yerindeymişler. Ama masada pek öyle bir tatlılık yok gibi. Hüsnü Bey demin esnedi gizlice. Sözü bir türlü bitiremez erkekler. Dereden tepedene döküldü çoktan. Necla'yı hiç sormadılar. İnceliklerinden. Galip'in getirildiği bir gecede kızın hastalığından mı söz edilecek? Duyumsadı mı nedir? Necla iyice düzeldi değil mi dedi Hüsnü Bey. Kızı doktorlar hastetti diyor halası. Daha çok Hüsnü Bey'in güldüğü bu söz, Hamdi Hoca ile Galip Bey'in geçmiş olsun dileklerini bildirmelerini sağlamaktan başka gecenin de sona erdiğini bildirmiş gibiydi. Kahveleri sorup kalktı Mükerrem Hanım. Galip Bey sık sık gidiyormuş Ankara'ya. Buyurursanız sevinirim dedi Eşref Bey. Ankara Palas'ta kalıyorum. Partide arayabilirsiniz bir de. Sağ olun efendim, rahatsız ederim. Estağfurullah, sevinirim. Hocam içmiyor muyuz? Hüsnü Bey boşalttığı kadehini masaya koyarken şöyle aklına gelmiş gibi, sizin orsaklığın Almanlarla işi vardı değil mi dedi. Ne oldu? Daha çıkaramadık dedi Eşref Bey. Pürüzlerle uğraşıyoruz. Haftalardır da yüzüstü kaldı. Galip Bey bu konuda size yararlı olabilir dedi aynı önemsemez tonla. Alman dostlarımız o da iyi tanır. Ya sağ olsun. Eşref Bey'in başını kaplayan alkol bulutu bir serin yelle birden dağılıvermişti sanki. Almanların son günlerde ortaklığına çıkardıkları anlamsız bir sürü engeli aşabilmek için mi bu Tatar'ın sinsi bakışına? Köşeye sıkıştırıyorlar beni. Seni uyuz Tatar beygiri. O ablamın ağzına sıçayım ben. Sen almayacakmışsın diye tendir diyot içmeye kalkmıştı sersem karı. Süvari subayıymış. Başındaki serin yel kızgın yalazıya döndü dönüyordu. Şimdi bu kısır pezevenge tuttu kendini. 2 milyondu gidecek. Tütünler çürür depoda. Ortaklığın tümü gider belki de. Ali Rıfkı'nın ölümünden sonra katiple nereye varacağımız da belli mi? Yardıma Hanife'nin gümüş tepside getirdiği kahveler yetişmişti. Büyütüyorsun Eşref. Kafam dumanlı ondan belki. Biçimi tatsız. Yoksa iş hayatında doğal bunlar. İngiliz'i, Amerikalısı yapmıyor mu? Ondan yana olmazsan kazandırmaz. Alman donu yapıyor da bu Tatar beygirini mi buldular?